Ayrım 35, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 353. Beşinci kitap, Turi Giuliano ve Michael Corleone, 1950, 25. bölüm. Michael ani bir sesle irkildiğinde derin uykudaydı, kanı çekilmiş gibiydi, yatak odası tümüyle karanlıktı. Ayın soluk limoni ışığını engellemek için tahta panjurları sıkıca kapamıştı. Ses yoktu, fakat şu anda kalbinin hızlı atışıyla kırılan bir korku dinginliği içindeydi. Odanın içinde biri vardı, bunu hissedebiliyordu. Yatakta döndü, yerde koyu bir gölge varmış gibi görünüyordu. Uzandı ve başucundaki lambayı yaktı. Gölge keskinleşti, siyah Meryem'in parçalanmış kafasını gördü. Heykelin masadan düşerek kendisini uyandırdığını düşündü. Gevşedi ve rahatlayarak gülümsedi. O anda kapı tarafında hafif bir hışırtı duydu, hızla döndü ve lambanın loş portakal rengi ışığında Aspano Pişotta'nın kemikli karanlık yüzünü gördü. Arkasını kapıya dayamış döşemede oturuyordu. Bıyıklı ağzında muzaffer bir sırıtma yayılıyordu. Sanki bu kadar korumaya, sığınağınızın bunca güvendiğine rağmen der gibiydi. Michael masada duran kol saatine baktı, 3'tü. ''Ziyaret için tuhaf saatler seçiyorsun, ne bekliyordun?'' diye sordu. Yataktan kalkarak hızla giyindi ve panjurları açtı. Ay ışığı odaya görünüp kaybolan bir hayalet gibi girdi. ''Beni niçin uyandırmadın?'' diye sordu Michael. Pişotta sokmak isteyen bir yılanın başını yukarı doğru kaldırması gibi ayakları üstünde doğruldu. ''Uyuyan insanları seyretmekten hoşlanırım. Bazen rüyalarında sırlarını açıklarlar.'' dedi. ''Sırları asla söylemem.'' diye karşılık verdi Michael, ''rüyalarımda bile.'' Terasa çıktı ve Pişotta'ya bir sigara tuttu, birlikte içtiler. Michael, Pişotta'nın göğsündeki bastırılmış öksürük tıkırtısını duyabiliyordu. Ve aslında yüzü ay ışığında bile berbat görünüyordu, iskelet gibiydi. Bir an sessizlik hakim oldu, sonra Pişotta, ''Vasiyetnameyi görebildin mi?'' diye sordu. ''Evet.'' dedi Michael, Pişotta içini çekti. ''Turi bana dünyadaki herkesten daha çok güvenir.'' dedi. ''Hatta canını emanet edecek kadar. Şimdi bile onunla temas kurabilecek tek kişiyim. Fakat vasiyetname konusunda bana güvenmedi.'' ''Sende mi?'' Michael bir an tereddüt etti. Bu Pişotta'yı güldürdü. ''Turi gibisin.'' dedi. ''Vasiyetname Amerika'da.'' dedi Michael. ''Babam da güvende. Tunus yolunda olduğunu Pişotta'nın bilmesini istememişti. Çünkü hiç kimsenin bilmesini istemiyordu.'' Michael aklına gelen soruyu sormaya korkuyordu. Pişotta'nın kendisini bu kadar gizlice ziyaret etmesinin tek bir nedeni olabilirdi. Tek bir nedenle villayı saran korumalardan kaçmak için riske girebilirdi. Yalnızca Giuliano ortaya çıkmaya hazırsa... ''Giuliano ne zaman geliyor?'' diye sordu. ''Yarın akşam.'' dedi Pişotta. ''Fakat buraya değil.'' ''Neden?'' diye sordu Michael. ''Burası güvenli bir yer.'' Pişotta güldü. ''Fakat ben içeri girdim, değil mi?'' Michael bu gerçek nedeniyle sinirlendi. Acaba korumalardan Don Domenic'in emriyle mi geçebilmişti? Ya da hatta onun tarafından bizzat mı getirilmişti merak etti. ''Karar verecek olan Giuliano.'' dedi. ''Hayır.'' dedi Pişotta. ''Onun için ben karar vermeliyim. Ailesine güvende olacağına dair söz verdin. Fakat Don Croce burada olduğunu biliyor. Müfettiş Velardi'de. Her yerde casusları var. Giuliano için ne planlıyorsun? Bir düğün mü, bir doğum günü partisi mi, yoksa bir cenaze mi? Bize ne çeşit bir aptallık hazırlıyorsun? Burada Sicilya'da hepimizin eşek olduğunu mu sanıyorsun?'' Bunu kızgın bir tonla söylemişti. ''Sana kaçış planımı söylemeyeceğim.'' dedi Michael. ''Bana güvenirsin ya da güvenmezsin. Seçim senin. Giuliano'yu nereye getireceğini söyle, orada olacağım. Ya da söyleme. Ve ben yarın gece Amerika'da güvendeyken sen ve Giuliano hayatlarınızı kurtarma peşinde koşmaya devam edin.'' Pişotta güldü ve ''Gerçek bir Sicilyalı gibi konuşuyorsun.'' dedi. ''Bu ülkede yıllarını boşa geçirmemişsin.'' İçini çekti. ''Nihayet sona ereceğine inanamıyorum. Neredeyse 7 yıl. Savaş, koşturma, ihanet ve öldürme ile geçti. Fakat Turi ve ben Montelepre'nin krallarıydık. Her ikimiz de yeterince zafer kazandık. Onunki yoksullar, benimki kendim içindi. Önce asla inanmamıştım, fakat dağa çıkmamızın 2. yılında bana ve bütün çeteye ispatladı. Unutma, onun ikinci kumandanıyım, kuzeniyim ve en çok güvendiği adamım. Onunki gibi altın tokalı kemer takıyorum, bunu bana kendisi verdi. Fakat Parti Niko'da bir çiftçinin genç kızını baştan çıkarttım ve hamile bıraktım. Babası Giuliano'ya şikayet etti. Biliyor musun Turi ne yaptı? Beni bir ağaca bağladı ve kamçıladı. Çiftçinin ya da diğer adamlarımızın önünde değil. Bana böyle bir saygısızlık asla yapmazdı. Bizim sırrımızdı. Fakat biliyordum ki emirlerine bir daha itaatsizlik edersem beni öldürürdü. İşte bizim Turi. Ağzına getirirken eli titriyordu. Solan ay ışığında minik bıyığı siyah kemik üzerindeki ince gümüşler gibi parladı. Ne tuhaf bir hikayeydi ve bunları ona niçin anlatıyordu? Michael üzerinde fazla durmadı. Yatak odasına geri döndüklerinde Michael panjurları yeniden kapattı. Pişot da siyah Meryem'in kesik başını yerden alarak Michael'a uzattı. ''Seni uyandırmak için yere atmıştım.'' dedi. ''Vasiyetname içindeydi değil mi?'' ''Evet.'' dedi Michael. Pişotta'nın yüzü sarkmıştı. ''Maria Lombardo bana yalan söyledi. Onda olup olmadığını sordum. Hayır.'' dedi. ''Ve sonra benim gözlerimin önünde sana verdi.'' Acıyla güldü. ''Onun için bir oğul gibi oldum.'' dedi. Bir an durdu. ''O da benim için bir anne gibiydi.'' Pişotta bir sigara daha yaktı. Masadaki sürahide hala biraz şarap vardı. Michael ikisi için de doldurdu. Pişotta minnetle içerek teşekkür etti. Ardından şimdi işimize dönmeliyiz dedi. Giuliano'yu sana Castel Vetrano kasabasının dışında teslim edeceğim. Açık bir arabayla gel ki seni tanıyabileyim. Doğruca Trapani'den gelen yolu izle. Uygun bulduğumuz bir noktada önüne çıkacağız. Eğer tehlike varsa bir kep giy ki ortaya çıkmayalım. Buluşma şafak vakti olacak. Bunu yapabileceğine inanıyor musun? Evet dedi Michael, her şey ayarlandı. Bu arada sana söylemem gereken bir şey var. Stefan Andolini, Profesör Adonis ile olan randevusuna gelmedi. Profesör çok endişeliydi. Pişot da ilk kez irkildi, sonra omuzlarını silkti. Küçük adam her zaman kötü şans getirir dedi. Şimdi yarın şafak vaktine kadar birbirimize hoşça kal demeliyiz. Michael'ın elini kendi elleri arasına aldı. Michael birdenbire bizimle Amerika'ya gel dedi. Pişot da başını salladı. Bütün yaşamım boyunca Sicilya'da yaşadım ve hayatımı sevdim. Bu yüzden gerekirse Sicilya'da ölmeliyim. Fakat teklifine teşekkür ederim. Michael bu sözler üzerine tuhaf bir şekilde ürperdi. Pişot da üzerine çok fazla bilgi sahibi olmamasına rağmen bu adamın Sicilya'nın topraklarından ve dağlarından başka bir yere götürülemeyeceğini sezdi. Çok vahşiydi, çok kana susamıştı. Rengi, sesi tümüyle Sicilyalıydı. Asla yabancı bir toprağa güvenmezdi. ''Seni kapıya kadar geçireyim.'' dedi Michael. ''Hayır.'' dedi Pişot da. ''Küçük toplantımız sır olarak kalmalı.'' Pişot da ayrıldıktan sonra Michael tekrar yatağına uzandı fakat uyku tutmuyordu. Sonunda Turi Giuliano ile yüz yüze görüşecekti. Beraber Amerika'ya seyahat edeceklerdi. Giuliano'yu nasıl bulacağını merak ediyordu. Efsanesi gibi miydi? Onun da kahramanı olacak mıydı? Yataktan kalktı ve panjurları açtı. Şafak nihayet söküyordu. Gökyüzünde yükselen güneşi izledi. Bir motor denize vuran sabah güneşinin parlak ışıklarında altın yollar oluşturarak iskeleye doğru yanaşıyordu. Villadan hızla çıktı ve sahile Peter Clemenza'yı karşılamaya gitti. Birlikte kahvaltı ederken Michael ona Pişotta'nın ziyaretinden bahsetti. Clemenza Pişotta'nın sıkı korunan villaya gizlice girmesine şaşırmış görünmedi. Sabahın kalanını Giuliano ile buluşma planları yaparak geçirdiler. Villada olağanüstü bir hareket olup olmadığını gözleyen casuslar olabilirdi. Otomobil kolu kesinlikle dikkat çekerdi. Muhtemelen Michael da yakından izleniyordu. Aslında müfettiş Velardi'nin komutası altındaki Sicilya polisinin herhangi bir müdahalede bulunmayacağını düşünüyorlardı. Fakat yine de hainlerin ne yapacağını kim bilebilirdi? Planlarını bitirdiklerinde öyle olmuştu. Yemeklerini yedikten sonra Michael dinlenmek için odasına çekildi. Gece uzun olacaktı. Bu yüzden biraz uyumak istiyordu. Peter Clemenza'nın ise halletmesi gereken birçok ayrıntı vardı. Adamlara talimatları verecek, nakil işini ayarlayacak ve abisi Don Domenic'e eve dönüşü hakkında bilgi verecekti. Michael odasındaki panjurları kapattı ve yatağa uzandı. Vücudu kas katıydı, uyuyamadı. Sonraki 24 saat içinde korkunç şeyler olabilirdi. İçinde kötü bir his vardı. Fakat bunlardan sıyrılarak Long Island'dakine, evine dönmenin hayalini kurmaya başladı. Annesi ve babası onu kapıda bekliyordu. Uzun sürgünü sona eriyordu. 26. Bölüm. Eşkıyalığının 7. yılında Turi Giuliano dağdaki krallığından ayrılması ve ana rahmine düştüğü Amerika'ya gitmesi gerektiğini biliyordu. Çocukken ailesinin sürekli hikayelerini anlattıkları yerde, Amerika, yoksullar için adaletin olduğu, hükümetin zenginlere uşaklık etmediği, beş parasız Sicilyalıların bile dürüstçe çalışarak zengin olabildikleri muhteşem ülke. Don Croce arkadaşlarına dayanarak Giuliano'nun kurtarılmasına ve Amerika'ya yerleşmesine yardım etmesi için Don Corleone ile ilişki kurmuştu. Turi Giuliano, Sicilya'yı terk etmesinin esas olarak Don Croce'nin çıkarına hizmet ettiğini oldukça iyi anlamıştı. Fakat başka bir seçeneği olmadığını da biliyordu. Çetesinin gücü kalmamıştı. Bu dağlar tam 7 yıl onun sığınağı olmuştu. Şimdi ise artık onları terk etme zamanıydı. Bu gece Aspano Pişotta ile buluşmak üzere yola çıkabilir ve kendini Amerikalı'nın Michael Corleone'nin ellerine bırakabilirdi. Krallığını, gücünü, ailesini ve bütün yoldaşlarını terk edebilecek miydi? Dağları istila edilmişti, orduları yok olmuştu. En büyük koruyucusu olan Sicilya halkı, Albay Luca'nın özel kuvvetleri tarafından ezilmişti. Eğer kalırsa bazı başarılar kazanabilirdi, fakat yenilgi kaçınılmaz sondu. Şimdi başka seçeneği yoktu. Turi Giuliano lupa arasını taktı, tabancasını aldı ve Palermo'ya doğru uzun yolculuğuna başladı. Beyaz kolsuz bir gömlek, onun üstüne de yedek şarjörlerin bulunduğu geniş cepli deri bir ceket giymişti. Saati 9'u gösteriyordu ve ay ışığının ürkekliğine karşın gün ışığının izleri hala silinmemişti. Tek başına ilerliyordu. Ne kadar korkusuzca yürüse de eşkıyaları bastırma özel kuvvetinin ve dolaşan devriyelerin tehlikesini hissediyordu. Yıllar boyunca tam bir görünmezliğe bürünmüştü. Bu bölgede yaşayan herkes pelerinlerini üstüne atardı. Devriyeler gelirse hemen haber verirler, tehlike anında onu korurlar ve evlerinde saklarlardı. Saldırıya uğrarsa çobanlar ve çiftçiler tekrar onun bayrağı altında toplanırlardı. Asla ona ihanet etmezlerdi, onların savunucusuydu. Evliliğini takip eden aylarda Albay Luca'nın özel kuvvetleriyle Giuliano'nun çetesi sık sık karşı karşıya geliyordu. Albay Luca, Passatempo'nun öldürülmesinin haberini almıştı. Gazeteler Giuliano'nun en korkulan şeflerinden birinin özel kuvvetin kahraman askerleri tarafından şiddetli bir çatışma sonunda öldürüldüğünü kocaman manşetlerde duyurmuştu. Albay Luca elbette ki cesedin üstüne bırakılan notu gizlemişti. Fakat Don Croce, müfettiş Velardi'den gerçeği öğrendiğinde Giuliano'nun Portella della Ginestra'daki ihanetin tümüyle farkında olduğunu anlamıştı. Albay Luca'nın 5000 kişilik ordusu Giuliano üzerinde yoğun bir baskı uyguluyordu. Artık malzeme almak için Palermo'ya ya da annesiyle Giustina'yı ziyaret etmek için Montelepre'ye gidemiyordu. Adamlarından çoğu ihanete uğramış ve öldürülmüştü. Bir kısmı kendi istekleriyle Cezayir ya da Tunus'a göç etmişti, bazıları da kaçmıştı. Şimdi mafya da aktif olarak karşı koyuyor ve geniş ağını Giuliano'nun adamlarını Carabinieri'nin eline teslim etmek için kullanıyordu. Ve sonunda şeflerinden biri alaşağı edilmişti. Terranova şanssızdı ve erdemliliği ona felaket getirmişti. Passatempo'nun vahşiliği, Pişotto'nun şeytani kurnazlığı, Fra Diavolo'nun korkunçluğu ve Giuliano'nun taktik zekası onda yoktu. Zekiydi fakat aynı zamanda sevgi dolu bir tabiatı vardı. Bu yüzden Giuliano genellikle yoksullara para ve mal dağıtmak için ya da kaçırdığı kurbanlarıyla arkadaşlık kurması için onu kullanırdı. Giuliano'nun propagandasını yapmak için gecenin karanlığında Palermo'yu posterlerle donatan Terranova ve çetesiydi. Genellikle daha kanlı operasyonlarda rol almazdı. Sevgiye ve şefkate ihtiyaç duyan bir adamdı. Birkaç yıl önce Palermo'da üç çocuklu dul bir kadınla ilişkisi olmuştu. Kadın onun bir eşkıya olduğunu asla bilmemişti. Tatillerini Sicilya'da geçiren Roma'da bir hükümet görevlisi olduğunu sanıyordu. Yaptığı para yardımına ve çocukları için aldığı hediyelere minnettarlık duyuyordu. Böylece ona ihtiyaç duyduğu şefkat ve ilgiyi gösterdi. Ziyaretlerine geldiğinde güzel yemekler yaparak giysilerini yıkadı ve minnettar bir tutkuyla aşk yaptı. Böylesi bir ilişki mafyanın geniş ağından gizli tutulamazdı ve Don Croce bu bilgiyi uygun bir zamanda kullanmak üzere sakladı. Justina'nın Giuliano'yu ziyaretlerinde onu koruma görevi Terranova'nındı ve onun güzelliği Terranova'da özlem duygusunu uyandırmıştı. Bu yüzden güvenli olmadığını bile bile metresini son bir kez ziyaret etmeye karar verdi. Onu ve çocuklarını gelecek yıllarda ayakta tutmaya yarayacak bir miktar para da vermek istiyordu. Ve bir gece tek başına Palermo'ya süzüldü. Kadına parayı vererek uzun bir süre onu göremeyebileceğini söylediğinde kadın ağlayarak karşı çıktı. Sonunda Terranova gerçek kimliğini açıkladı. Kadın şaşırmıştı. Çünkü davranışları çok yumuşak, mizacı çok nazikti. Ve bu adam şimdi Giuliano'nun en büyük şeflerinden biri çıkmıştı. Kadın yine de onunla ateşli bir tutkuyla sevişti. Üç çocukla birlikte mutlu bir gece geçirdiler. Terranova onlara kağıt oynamayı öğretmiş ve kazandıklarında gerçek para vererek hepsini eğlendirmişti. Çocukları yataklarına yatırdıktan sonra da şafağa kadar aşk yapmayı sürdürdüler. Şafakta Terranova gitmek için hazırdı. Kapıda son kez sarıldıktan sonra dışarı çıktı. Küçük caddede katedralden önceki ana meydana doğru aceleyle yürüdü. Vücudunda mutlu bir doygunluk hissediyordu. Kafası huzur içindeydi, rahat ve korumasızdı. Sabahın sessizliği birden motorların gürültüsüyle bozuldu. Üç siyah araba ona doğru hızlandı. Meydan bir anda her taraftan çıkan silahlı adamlarla doldu. Teslim ol çağrısını duydu. Terranova katedrale son kez baktı. Aziz heykellerini, mavi ve sarı balkonları gördü. Güneş mavi gökyüzünde yükseliyordu. Böylesi güzellikleri son kez gördüğünü biliyordu. 7 yıllık şans sona ermişti. Yapacağı tek bir şey vardı. Sanki ölümün üzerinden atlayarak kendini güvenli bir evrene fırlatabilecekmiş gibi büyük bir sıçrayış yaptı. Vücudu yana doğru uçup yere çarparken silahını çekti ve ateşledi. Bir asker sendeleyerek bir dizinin üstüne düştü. Terranova tetiği tekrar çekmek istedi. Fakat bir anda vücuduna yönelen yüzlerce mermi buna engel oldu. Fakat yine de bir şekilde şanslı sayılırdı. Her şey o kadar çabuk olmuştu ki metresinin ona ihanet edip etmediğini düşünmeye fırsatı olmamıştı. Terranova'nın ölümü Giuliano'nun gelmekte olan korkunç sonu net bir şekilde görmesine yol açmıştı. Çetesinin devrinin kapandığını biliyordu. Artık başarılı karşı saldırılar yapamaz, dağlarda saklanamazdı. Fakat her zaman böyle bir ihtimali düşünmüş, kendisinin ve şeflerinin kaçabileceğini öngörmüştü. Ölüme gitmeyeceklerdi. Şimdi çok az zaman kaldığını biliyordu. Her zaman yapmayı istediği bir şey vardı ve çavuş Canio Silvestro'yu çağırdı. ''Bizim zamanımız sona erdi.'' dedi Silvestro'ya. ''Bir zamanlar bana İngiltere'de seni koruyacak arkadaşların olduğunu söylemiştin. Şimdi gitme zamanın geldi, iznin var.'' Çavuş Silvestro başını sallayarak ''Sen Amerika'da güvende olduğunda'' dedi. ''Bana hala ihtiyacım var.'' ''Sana asla ihanet etmeyeceğimi biliyorsun.''
''Biliyorum.'' dedi Giuliano. ''Sen de benim sana olan duygularımı biliyorsun. Asla gerçek bir eşkıya olmadın. Her zaman bir asker ve polistin. Kalbin her zaman yasalara uygundu. Bu yüzden her şey sona erdiğinde kendine yeni bir hayat kurma şansına sahipsin. Kalanımız için bu zor olacak. Biz her zaman eşkıya kalacağız.''
''Silvestro, seni asla eşkıya olarak düşünmedim.'' dedi.
''Ben de'' dedi Giuliano, ''yine de bu 7 yılda ne yaptım? Adalet için mücadele ettiğimi düşündüm. Yoksullara yardım etmeyi denedim. Sicilya'yı özgürleştirmeyi umdum. İyi bir adam olmak istedim. Fakat yanlış zamanda ve yanlış yöntemlerle şimdi hayatlarımızı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Ve sen İngiltere'ye gitmelisin. Senin güvende olduğunu bilmek beni mutlu edecek.'' Sonra Silvestro'yu kucaklayarak ''Benim gerçek dostumsun'' dedi. ''Ve bunlar sana son emrimdir.''
35. ayrımın sonu. Sayfa 365.